Ayrım 2.
Daracık kırmızı bir etekle sarmalanmış, kocaman soğan biçimindeki kalçalarını, üzerine giydiği geniş çizgili tuhaf yeleğini. Böylesine kendini beğenmiş olmak ne güzel bir nimet. Perpetua, Renault Space kadar geniş olmasaydı bile bunu hiç umursamazdı. O neşeyle Fulham yolu civarında porselen kedili lambalar ararken ben kim bilir kaç saatimi, kaç ayımı, kaç yılımı, kilolarımı dert ederek geçirmiştim. Kadın neredeyse neşe içinde yüzüyor. Mutluluğun aşktan, paradan veya sağlıktan değil, ulaşılabilir hedefler seçmekten kaynaklandığını araştırmalarla kanıtlandı. Peki diyet böyle bir hedef değilse nedir? Noel'in bittiği fikrine alışamadığım için eve dönerken çikolata şeklindeki ağaç süslerinden bir paket ve 3.69 pound'a bir şişe Norveç'te veya Pakistan'da ya da benzer bir yerde üretilmiş köpüklü şarap aldım. Noel ağacımın ışığı altında, Noel özel programı olduğunu hayal ettiğim doğu yakasındakileri izlerken aldıklarımı, birkaç üzümlü tartı, Noel pastasından kalanları ve biraz da silitonu afiyetle bir güzel mideye indirdim. Ama şimdi yaptığımdan utanıyor ve kendimi iğrenç hissediyorum. Yağların vücudumdan taştığını fark edebiliyorum. Olsun. Bazen kimyasal bir çöplükten çıkıp arınarak bir anka kuşuna ya da Michelle Pfeiffer'a dönüşebilmek için öncelikle o iğrenç toksit yağ fıçısına girmek zorunda kalırsınız. Yarın yeni bir Spartan sağlık ve güzellik rejimi başlayacak. Ah, Daniel Cleaver, şeytani bir çapkınken aynı zamanda başarılı ve zeki olması çok hoşuma gidiyor. Bugün annesinin Noel hediyesi olarak aldığı akik merdane askısını bir penis figürü zanneden teyzesini anlatırken çok komikti. Gerçekten çok hoştu. Bana ilginç bir Noel hediyesi alıp almadığımı sordu. Hem de kur yaparak. Sanırım yarın siyah mini eteğimi giyeceğim. 4 Ocak Çarşamba. 60.3 kilogram. Acil durum. Noel boyunca vücudumda bir kapsül gibi biriken yağlar deri altıma yayılıyor. Alkol 5. Daha iyi. Sigara 20. Kalori 700. 16.00. Ofis. Acil durum. Biraz önce Jude'la konuştum. İki gözü iki çeşme ağlamaktan konuşamıyordu. Sonunda cep telefonundan aradığını, bir toplantı yemeğindeyken özür dileyerek masadan kalkmak zorunda kaldığını, makyaj çantasının yanında olmadığını ve Alice Cooper'ınkiler gibi olmuş gözleriyle tuvalette mahsur kaldığını anlatabildi. 18 aydır ayrılıp barıştığı erkek arkadaşı alçak Richard, kendini beğenmiş korkak, birlikte tatile çıkmak isteyip istemediğini sorduğu için Jude'u terk etmiş. O da her zamanki gibi bütün olanlar için kendini suçluyordu. Ona çok fazla bağlıyım. Sadece ona ihtiyaç duyduğum için değil, egomu tatmin etmek istediğim için ondan çok fazla şey bekledim. Allah'ım, keşke zamanı geri alabilseydim. Hemen Sharon'ı aradım ve 18.30'da Cafe Rouge'da acil bir toplantı yapmaya karar verdik. Umarım Allah'ın belası Perpetua'ya bulaşmadan sıvışabilirim. 23.00. Sıkı bir akşamdı. Sharon birden kendi teorisini Richard'a uyarladı. 30 yaşın üzerindeki bütün erkekleri yangın alevi gibi sarmalayan duygusal kaçıklık. Ona göre kadınlar 20'li yaşlardan 30'lu yaşlara doğru ilerledikçe güç dengesi ağır ağır değişim gösteriyor. En çirkin kızlar bile varoluş sorunuyla savaşarak sinirlerini yıpratıyorlar. Tek başına ölmek ve 3 hafta sonra vücudunun yarısı bir Alsas çoban köpeği tarafından yenmiş olarak bulunmak korkusu sarıyor hepsini. Hep aynı tarzda yerleştirilmiş raflar, çıkrıklar ve artık kullanılmayan seksi eşyalar yığını el birliği edilip kendini aptal gibi hissetmeni sağlıyor. John'la Lumley ve Susan Sarandon'u düşünerek ne kadar zaman harcadığın hiç önem taşımıyor. Ve Richard gibi erkekler diye ateş püskürerek devam etti Sharon. Bağlanmaktan, olgun ve şerefli davranmaktan ve kadınla erkek arasında doğal olarak gelişen şeylerden paçalarını sıyırmaya çalışırlar. Bu sırada Jude ve ben paltolarımızın içine iyice sinip bir taraftan şşt pşt deyip bir taraftan da kaş göz işaretleri yaparak onu sakinleştirmeye çalışıyorduk. Ne de olsa bir kadını erkeklerin gözünde itici gösterecek şeyler arasında ateşli bir feminizm savunucusu olmaktan daha kötü bir şey yoktur. Tatile birlikte çıkmayı önererek çok fazla ileri gittiğini söylemeye nasıl cüret eder diye haykırdı Sharon. Neden bahsediyor bu herif? Dalgın dalgın Daniel Cleaver'ı düşünürken bütün erkeklerin Richard gibi olmadığını söyleme gafletinde bulundum. Bunun üzerine Sharon, bizim arkadaşımıza musallat olan duygusal kaçıkların uzun öğretici bir listesini yaptı. Birinin son 3 yıldır beraber olduğu erkek arkadaşı birlikte yaşamanın sözünü bile etmeye yanaşmıyor. Bir başkası sadece 4 kez çıktığı bir adam tarafından olaya çok ciddi baktığı gerekçesiyle terk edilmiş. Bir başkası da 3 ay boyunca sonu gelmez evlenme teklifleriyle peşinden koşan adamın teklifini reddetmesinden sadece 3 hafta sonra aynı vaatlerle en yakın arkadaşının peşine düştüğünü görmüş. Biz kadınlar hassasız. Çünkü aşk için fedakarlık yapmaya yanaşmayan öncü bir jenerasyonuz ve ekonomik güce sahibiz. 20 yıl sonra erkekler çıldırmaya bile cesaret edemeyecekler. Çünkü buna yeltendiklerinde yapacağımız tek şey suratlarına bakıp gülmek olacak diye bağırdı Sharon. Bu sırada Sharon'la aynı şirkette çalışan Alex Walker yanında kendisinden en az 8 kat daha çekici taş gibi bir sarışınla çıka geldi. Merhaba demek için de yanımıza uğradı. Sharon, bu yeni kız arkadaşın mı? Diye sordu. Alex, bilirsiniz işte. O öyle olduğunu düşünüyor ama birlikte değiliz. Sadece yatıyoruz. Aslında buna bir son vermem gerekiyor ama işte, diye cevap verdi ukala bir tavırla. Bu ne saçmalık? Seni işe yaramaz küçük salak. Şimdi gidip o kızla konuşacağım diyerek hışımla ayağa kalktı bizim Sharon. Alex pek huzurlu ilişkisini korumaya çalışmanın panayı ile hızla uzaklaşırken, Jude ve ben onu zor zapt edebildik. Sonuçta üçümüz birlikte Jude için bir strateji oluşturduk. Onun çok seven kadınlarla kafayı yemek yerine, erkekler Mars'tan kadınlar Venüs'ten okuması gerektiğine ve bu kitabı okuduğunda Richard'ın davranışlarının Jude'un onu çok sevip üzerine fazla düşmesinden değil, Richard'ın geri dönmek için ilk önce uzaklaşması gereken Marslı bir lastik bandına benzemesinden kaynaklandığını görebileceğine karar verdik. İyi ama bu arada onu aramalı mıyım yoksa aramamalı mıyım dedi Jude. Tam ben ara derken Sharon arama diye atıldı. Jude gittikten sonra 5.45'te kalkmak ve 8.30'da başlayan işinden önce jimnastiğe ve bir randevuya gitmek zorundaydı. Çılgın. Bir de Jude'a alçak Richard'ı alçak olduğu için terk etmesini öğütlemediğimiz için büyük bir vicdan azabına kapılıp kendimize kızdık. Ama sonra Sharon bunu son yaptığımızda tekrar barıştıklarını ve Jude'un Richard hakkında tüm söylediklerimizi ona anlattığını hatırlattı. Artık onu her gördüğümüzde utancımızdan yerin dibine geçiyoruz. Çünkü o bizim cehennemden gelen orospu kraliçeler olduğumuza inanıyor. Jude'a sorarsanız bu biraz yanlış bir tanım. Çünkü içimizdeki orospuları keşfetmemize rağmen onları henüz serbest bırakmamışız. 5 Ocak Perşembe. 59 kilogram. Müthiş ilerleme. Neşe ve seks yapma ümidi sayesinde 1300 gram yağ yakıldı. Alkol 6. Parti göz önünde bulundurulursa çok iyi. Sigara 12. Başarı devam ediyor. Kalori 1258. Aşk kilo vermek uğruna debelenme ihtiyacını ortadan kaldırdı. 11.00. Ofis. Aman Allah'ım, az önce Daniel Cleaver'dan bir mesaj aldım. Perpetua'ya çaktırmadan CV yazmaya çalışırken kariyer yükseltme hazırlığı, ekranın üst kısmında mesajınız var yazısı belirdi. Bu iş dışındaki herhangi bir şey kadar sevindirdi beni. Hemen aldım. Mesajın altında Cleve'i görünce gözlerim yuvalarından oynadı. Bir an bilgisayarıma bağlanıp işimi yapmadığımı fark ettiğini düşündüm ama hemen mesajı okudum. Mesaj: Jones, görünüşe bakılırsa eteğini giymeyi unutmuşsun. Sanırım personelin işe her zaman tamamen giyinik olarak gelmesi gerektiği iş sözleşmende de açıkça belirtilmişti. Cleve: Haha, kesinlikle kur yapıyor. Bir kaçağın inanılmaz sıkıcı metni üzerinde çalışıyormuş gibi yaparak bir süre düşündüm. Daniel Cleaver'la hiç mesajlaşmamıştım. Bu işin en güzel yanı. Karşınızdaki patronunuz bile olsa söyleyeceklerinizi çok rahat söyleyebilmek, hatta ukalalık yapabilmek. Hem de mesajı göndermeden önce düşünmek için bir sürü vaktiniz oluyor. Gönderdiğim mesaj şöyleydi. Mesaj: Cleve, bayım, mesajınız beni çok şaşırttı. Dikerken kumaşı biraz hesaplı kullanılmış diye nitelendirilebilecek bir eteğin gerçekte var olmadığını söylemek çok yanlış bence. Yayın dünyasında en çok önem verdiğimiz şey de tutumluluk değil mi? Jones. Heyecandan çıldırmış bir halde yanıtını bekledim. Mesajınız var yazısını görünce mesajı hemen aldım. Kafka'nın motosikletinin düzeltilmiş çıkışlarını masamdan alan düşünceniz her kimse derhal geri getirme nezaketini gösterin lütfen. Diane. Uy, sonra da hiçbir şey gelmedi. Öğlen. Allah'ım, Daniel mesajıma cevap yazmadı. Herhalde sinirlendi. Belki de etekle ilgili söylediklerinde ciddiydi. Allah'ım, Allah'ım. Mesaj canavarının hışmına uğradım ve patrona ukalalık ettim. 12-10. Belki de henüz okumamıştır. Onu geri almanın yolunu bir bulabilsem, birazdan etrafı şöyle bir kolaçan edeyim de Daniel'ın odasına girip mesajı silmenin imkanı var mı bir bakayım. 12-15. Oh be, her şey açığa kavuştu. Pazarlama bölümünden Simon'la bir görüşme yapıyor. Geçerken bana bir bakış attı. Hey yo, mesajınız var. Mesaj, Jones. Eğer ofisin içinde eteğinin varlığını kanıtlamak için gezindiysen, şunu söylemeliyim ki sonuç kesinlikle başarısız. Hiç şüphe yok ki etek şu anda sınırlarımız dahilinde bulunmuyor. Yoksa hastalanıp eve mi gitti? Cleve. Hemen ardından mesajınız var bir daha belirdi. Mesaj, Jones. Eğer etek gerçekten hastalandıysa, son 12 ay içinde kaç günlük hastalık izni kullandığına bak. Bu eteğin ikide bir de hastalanıp durması numara yaptığı fikrini uyandırıyor. Cleve. Hemen cevap yazdım. Mesaj, Cleve. Elbette ki etek sağlıklı bir şekilde olması gereken yerde duruyor. Yönetimin bu ısrarlı yaklaşımı çok şaşırtıcı. Etek için duyulan bu büyük endişe ondan çok yönetimin hasta olduğuna işaret ediyor. Jones. Sanırım hafif bir cinsel taciz ithamı içeren son kısmı çıkaracağım. Çünkü Daniel Cleaver tarafından taciz edilmek çok hoşuma gidiyor. Kahretsin. Biraz önce Perpetua geçti yanımdan ve omzumun üzerinden ekranımdakileri okumaya kalktı. Çabucak ekranı değiştirmeyi başardım. Ama yine de yüzüme gözüme bulaştırdım. Çünkü bu sefer de CV çıktı karşıma. Okumayı bitirdiğin zaman haberim olsun, tamam mı? Dedi Perpetua yılışık yılışık. Senden faydalanamadığımı görmek hiç hoşuma gitmez. Tekrar telefonun başına döndüğü anda açıkçası şunu merak ediyorum Bay Birkett. Oraya vardığımız anda dördüncü oda diye bahsettiğimiz şeyin mutfak dolabı büyüklüğünde bir havalandırma odacığı olduğunu göreceğimiz halde neden üç odalı bir eve ısrarla dört odalı diyorsunuz? İşime döndüm. İşte gönderdiğim mesaj. Mesaj, Cleve. Elbette ki etek sağlıklı bir şekilde olması gereken yerde duruyor. Yönetimin bu ısrarlı yaklaşımı çok şaşırtıcı. Endüstri mahkemeleri, gazeteler vesaire vesaire. Jones. İnanmıyorum. Cevap şöyle. Mesaj, Jones. Bir diyeceksin Jones, bir değil. Israrlı, ısrarlı değil. Lütfen hiç olmazsa imlanı düzeltmeye çalış. Dil sabit olmaktan çok sürekli değişen ve gelişen bir iletişim aracı olsa da bakınız Hongswold, imla konusunda bilgisayarından yardım alabilirsin. Cleve. Tam gülünç duruma düştüğüm için kendimi kötü hissedecektim ki pazarlamadan Simon'la birlikte yanımdan geçen Daniel tek kaşı yukarıda eteğime çok seksi bir bakış attı. Bu mesajlaşma işini seviyorum. Yine de imla çalışmak lazım. Ne de olsa dil eğitimi aldık. 6 Ocak Cuma 17.45. Daha mutlu olamazdım. Eteğin varlığına dair mesajlaşmalar akşama dek sürdü. Saygıdeğer patronumun işten kaytardığına inanamıyorum. İkinci patron Perpetua düşünüldüğünde çok tehlikeli bir durumdu çünkü mesajlarla uğraştığımı biliyordu ve köpürmüştü. Mesajlaştığım kişinin asıl patron olması işe bağlılık konusunda çelişkili bir durum oluşturuyor. Ama birazcık aklı olan herkes böyle eşitlikten uzak bir oyunda sorumluluğun patronun üzerinde olduğunu bilir. Aldığım son mesaj şöyleydi. Mesaj, Jones. Önümüzdeki hafta sonu şu bizim rahatsız eteğe bir buket göndermek istiyorum. Lütfen iletişim için gerekli numarayı sen temin et. Çünkü bilinen sebeplerden dolayı Jones adının yazılışının doğruluğundan emin olamıyorum. Ve bu ismi dosyada boşu boşuna aramış olmaktan korkuyorum. Cleve. Evet, evet, Daniel Cleaver telnomu istiyor. Ben mükemmelim. Dayanılmaz bir seks tanrıçasıyım. Yaşasın. 8 Ocak Pazar. 58.3 kilogram. Çok iyi, felaket iyi ama ne önemi var ki? Alkol 2, mükemmel, sigara 7, kalori 3100, kötü, 14.00. Tanrım neden bu kadar iticiyim? Nasıl oldu da benimle gönül eğlendiren Daniel'la çıkmak için ölürken hafta sonu için hiçbir plan yapmamamın sebebinin rahat rahat çalışma isteği olduğuna inandırabildim kendimi? Gözlerimi psikopatça telefona dikerek ve sürekli bir şeyler yiyerek iğrenç bir şekilde harcadım iki koca günü. Neden aramadı? Neden? Bende bu kadar kötü olan ne var ki? Arayacak olsaydı mutlaka hafta sonunda arardı. Madem aramayacaktı neden telefon numaramı istedi? Kendimi toparlamalıydım. Jude'u arayıp bu durumdan kurtulmama yardımcı olarak uygun bir kitap isteyeyim. Belki Doğu dinleriyle ilgili bir kitap. 20.00. Telefon alarmı. Tommuş, telefonik bir gelişme var mı diye soruyor. Kendine koca karı demekten tuhaf bir zevk alan Tom, Daniel meselesinde daha büyük destek veriyor. Onun teorisine göre homoseksüeller ve 30'lu yaşlardaki bekar kadınlar arasında doğal bir bağ varmış. Çünkü her iki grupta ailelerini hayal kırıklığına uğratır ve toplum tarafından da dışlanırmış. Ne kadar sevimsiz olduğum konusunda kafasını şişirmeme katlanabildi ama önce kahrolası Mark Darcy, sonra da kahrolası Daniel tarafından terslendiğimi söylediğimde pek rahatlatıcı bir laf etti. Mark Darcy mi? İyi ama o adam şu ünlü insan hakları savunucu avukat değil mi? Evet öyle ya. Peki benim etrafta sevimsiz olmak takıntısıyla dolaşmak zorunda kalmamada hakkım ne olacak? 23.00. Daniel'ın araması için çok geç oldu artık. Çok üzgünüm. Çok da kırgın. 9 Ocak Pazartesi. 58.3 kilogram. Alkol 4, sigara 29, kalori 770. Çok iyi ama ne kıymeti var. Ofiste kabus gibi bir gün geçirdim. Bütün sabah kapıya bakarak Daniel'ın gelmesini bekledim. Saat 11.45'te birden irkildim. Kulak kabartmalı mıydım? Perpetua telefonun öbür ucundakine haykırdı. Daniel mı? Croydon'da bir toplantıda. Yarın dönecek. Telefonu sertçe kapattı ve Allah'ım şu salak kızlarda ne çok arıyor diye söylendi. Panikten çıldırmış bir halde silk katıma uzandım. Hangi kızlar? Ne yani? Günü öylesine geçirdim, eve gittim ve bir çılgınlık anımda. Yo, hayır, bunu yaptığıma inanamıyorum. Daniel'ı arayıp telesekreterine, selam ben Jones. Sadece nasıl olduğunu ve söylediğin gibi etek sağlığı zirvesini gerçekleştirmek için görüşmek isteyip istemediğini merak etmiştim diyen bir mesaj bıraktım. Daha ahizeyi yerine koyduğum anda acilen Tom'u aramam gerektiğini düşündüm. Sakin sakin konuşarak her şeyi ona bırakmamı, aynı numarayı birkaç kez arayarak Daniel'ın telesekreterindeki notu silebileceğimiz kod numarasını öğreneceğini söyledi. Tam sonunda gerekli kod numarasını bulduğunu düşündüğü anda Daniel telefonu açtı ve Tom, üzgünüm yanlış numara diyeceği yerde elinde ahizeyle öylece durdu. Böylece Daniel o çılgın mesajı dinlemekle kalmayıp bir de bu akşam onu 14 kez arayanın ben olduğumu ve ona ulaştığım anda da telefonu yüzüne kapattığımı zannedecek. 10 Ocak Salı. 57.8 kilogram. Alkol 2, sigara 0, kalori 998. Mükemmel, çok iyi. Bir azize kadar saf ve temizim. Gönderdiğim mesajdan duyduğum utancın verdiği sıkıntıyla ezile büzüle girdim ofise. Daniel'dan kopmaya kesin karar vermiştim ama dayanılmaz yakışıklı görünüyordu ve yine herkesi güldürüyordu. Yelkenleri suya indiriverdim. Birden mesajınız var yazısı belirdi ekranımda. Mesaj Jones, aradığın için teşekkürler. Cleve. Kalbim yerinden oynadı. O telefon mesajında bir görüşme önerisi vardı. Kim böyle bir mesaj için sadece teşekkürler der. Biraz düşündükten sonra mesajımı gönderdim. Mesaj. Cleve. Lütfen kapa çeneni. Çok meşgulüm. Üstelik önemli. Jones. Birkaç dakika sonra cevap geldi. Mesaj. Jones. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Üzerindeki baskı dayanılmaz olmalı. Not. O üzerindekiyle göğüslerin çok güzel görünüyor. Cleve. Ve işi iyice abarttık. Bütün bir hafta boyunca devam eden mesajlar, onun beni pazar akşamı için bir yere davet etmesi ve benim bu daveti öle bayıla kabul etmemle sonuçlandı. Biz böyle durmadan mesajlaşırken kafamı kaldırıp ofise şöyle bir baktığımda acaba işini yapan kimse var mı diye merak ediyorum. Sorun bende mi yoksa pazar akşamı gerçekten de ilk buluşma için uygunsuz bir zaman mı? Kesinlikle öyle. Aynen cumartesi sabahı ya da pazartesi öğlen gibi. 15 Ocak Pazar. 57 kilogram. Mükemmel. Alkol 0. Sigara 29. Çok çok iyi. Hele bir de hepsinin 2 saat içinde içildiği düşünülürse. Olumsuz düşünceler 942. Yaklaşık dakika başına 1 tane. Olumsuz düşünceleri saymakla geçen dakikalar 127. Yaklaşık olarak. 18.00. Bütün günü buluşma hazırlıklarıyla geçirmek beni mahvetti. Kadın olmak, çiftçi olmaktan daha kötü. İlaçlanacak ve biçilecek çok fazla ürün var. Bacakları ağda yapılacak, kol altları tıraş edilecek, kaşlar alınacak, ayaklar sünger taşı ile ovulacak, cilt ölü derilerden arındırılıp nemlendirilecek, siyah noktalar temizlenecek, saç dipleri boyanacak, kirpikler rimellenecek, tırnaklar törpülenecek, selülit masajı yapılacak, karın kasları çalıştırılacak. Bütün bunları çok düzenli bir şekilde yapmak gerek. Çünkü birkaç günlük bir ihmal bile işe yaramaz bütün kıl ve tüylerin her yerden fışkırması için yeterlidir. Bazen kendimi doğanın ellerine teslim etsem neye benzerim diye düşünüyorum. Baldırlar kıl tüy içinde, kaşlar Deniz Healy'inkiler gibi, cilt ölü hücrelerle nadas tarlasına dönmüş, siyah noktalar oradan buradan fışkırmış, uzunluktan kırılan tırnaklar Struvel Peter'inkilere dönüşmüş, lensiz gözler yarasa kadar kör bakıyor, sarkık vücut ortalıkta dolanıyor. Öf, kızların güvensiz oluşuna şaşmamak gerek. 19.00. Buna inanamıyorum. Son hazırlıkları tamamlamak üzere banyoya doğru ilerlerken telesekreterin ışığının yandığını fark ettim. Daniel'dı. Bak Jones, gerçekten çok üzgünüm. Sanırım bu akşamki randevuyu iptal etmek zorundayım. Yarın sabah saat 10'da bir rapor teslim etmem gerekiyor ve önümde bitirmek zorunda olduğum 45 sayfalık bir kağıt yığını var. İnanamıyorum, ekildim. Bütün gün süren kanlı uğraş, vücudumun tükettiği bütün enerji bir hiç içinmiş. Demek ki hayatı erkeklere göre yaşamamak, kendi kendine yeten güçlü bir kadın olmak gerekiyormuş. 21.00. Ama üst düzey bir yönetici. Belki de ilk görüşmemizi iş telaşıyla zehir etmek istemedi. 23.00. Yine de bir kez daha aramalıydı. Büyük ihtimalle şu anda dışarıdadır ve benden daha zayıf biriyle birliktedir. 5.00. Benim neyim var? Neden yalnızım? Daniel Cleaver'dan nefret ediyorum. Artık onunla hiçbir işim kalmadı. Şişmanlamaya karar verdim. 16 Ocak Pazartesi. 58.100 kilogram. Nereden? Nasıl? Alkol 0, sigara 20, kalori 1500, olumlu düşünce 0. 10.30, ofis. Daniel hala toplantıdan çıkmadı. Belki de haklı bir gerekçeydi. 13.00. Az önce Daniel'ı öğlen yemeğine çıkarken gördüm. Ne mesaj gönderdi ne de başka bir şey yaptı. Çok üzgünüm. Alışverişe çıkıyorum. 23.50. Son günlerde kafayı Jerome adlı uyduruk bir serbest film yapımcısına takan Tom'la birlikte akşam yemeğindeydim. Ona öğlen boyunca toplantıda olan ve ancak 16.30'da "Selam Jones, eteğin nasıl?" diyebilen Daniel'ın yaptıklarını anlatıp halimden yakındım. Tom paranoyak olmaktan vazgeçip her şeyi zamana bırakmam gerektiğini söyledi ama benim derdimle pek ilgilendiğini söyleyemem çünkü seks arzusuyla yanıp tutuşuyor ve hep Jerome'den bahsetmek istiyordu. 24 Ocak Salı. Cennet gibi bir gün. Daniel 17.30'da Allah'ın bir lütfu gibi gelip Perpetua'ya kıçını dönerek masamın ucuna oturdu. Ajandasını çıkardı ve "Cuma günü boş musun?" diye fısıldadı. "Evet, evet." 27 Ocak Cuma. 59 kilogram ama Ceneviz yemeği. Alkol 8, sigara 400. Öyle hissediyorum. Kalori 875. Daniel'ın evinin yakınlarındaki küçük bir Ceneviz restoranında muhteşem bir yemek yedim. Yemekten sonra yolun ortasında dikilirken "Eh, ben bir taksiye bineyim," diye saçmaladım. Yavaşça alnımdaki bir tutam saçı geriye itti, elini yüzüme koydu ve dudağıma telaşlı bir öpücük kondurdu. Sonra beni sertçe kendine çekerek buğulu bir sesle "Taksiye ihtiyacın olduğunu sanmıyorum Jones," dedi. Evine girer girmez hayvanlar gibi atladık birbirimize. Ayakkabılar, ceketler etrafa saçıldı. "Bence bu etek pek iyi görünmüyor," diye mırıldandı. "Sanırım biraz yere uzanması gerekiyor." Fermuarımı çekerken "Bu sadece küçük bir eğlence, tamam mı?" diye fısıldadı. "Sırf bunun için birbirimize bağlanmamıza gerek yok bence." Sonra işine geri döndü ve fermuarını açmaya devam etti. Bir şişe şarabın neredeyse hepsini ben içmiştim ve sanırım Sharon ve ayran gönüllü hovardalara olan takıntımız aklıma gelmeseydi kollarına bırakacaktım kendimi.